Ayrım 16.
Termidor'dan sonra bir ara Robespierre'ci uygulamaya şiddetle karşı çıktığını biliyoruz. Devrimci hükümeti ve terörü alabildiğini hırpalar. Bununla beraber 3. yılın kışı boyunca 1794-1795 enflasyonun yıkıntıları ile halkın korkunç sefaleti, tavan fiyatlarının ve narhın yönetime bir ölçüde de uygulanmış olsa, güdümlü ekonomi ile normalleştirilmenin zorunluluğunu kabul ettirir ona. İkinci yılının önemini kavrar kısacası. Ne var ki hükmü ancak bir gün süren toprak kanununa karşı çıkar artık. Toprakta özel mülkiyetin kaldırışını açıkça dile getirir. 1795 Temmuz'unda bir dostuna yazdığı mektupta bunu belirtirken sisteminin esasını ortaya koyar. İnsan öldüren ve yırtıcı ticaretin eleştirisinden yola çıkıp bütün gereksinmelerin karşılanabileceği, kimsenin sefalet ve yorgunluk acısı çekmeyeceği, ne üstün ne altın, ne önde gelenin ne arkada kalanın olamayacağı bir çerçevede herkesin hem üretici hem tüketici olmasını yazar. Her insan yeteneğine göre bildiği işe bağlanacaktır. Bütün üretim görevlileri bir ortak depo için çalışacaklar ve her biri bireysel çalışmasının ürününü olduğu gibi oraya gönderecektir. Kendi hesaplarına değil, büyük aile hesabına görevlendirilmiş dağıtıcı görevlileri de her topluluktan gelen ürünlerin bütününden her yurttaşa eşit ve değişik payına dağıtacaktır. Aslında bir dağılım ve tüketim komünizmi bu, değil mi? Bu metne bakıldığında öyle. Ne var ki Babeuf daha devrimden önce doğduğu Picardi'nin gerçeklerinden hareketle tarım alanı ile ilgili olarak bir üretim komünizmi ile toprakta çalışmanın ortaklaşa örgütlenişinin zorunluluğu üzerinde durmuştu. Bir tarım komünizmidir bu. Doğrudur. Devrim koşulları temelde köylü ve zanaatçı olan Fransa, kapitalist merkezileşmedeki zayıflık ve her türlü kitlesel üretimin yokluğu, Babeuf'un yaratılışı ve sosyal deneyimi, bütün bunlar üretim güçlerini gelişme halinde görmekten çok bir yerde durağan görmeye götürmüştür onu. Böylece Babeufçülüğün yeniden belirginlik kazanıyor. 18. yüzyılın ahlakçı komünist ütopyası ile Saint-Simon'un sanayi sosyalizmi arasında yer alır o. Babeufçülük yalnız bir ideolojik sistem olmadı. Siyasal pratiğe de geçti. Eşitler komplosu komünizmi sosyal gerçekliğe sokan ilk girişimdir. Gerçekten 4. yılının 1795-1796 kışı boyunca halkı kırıp geçiren sefalet ve yönetimin yetersizliği çok geçmeden direktuar polisinin gizliliğe mahkum ettiği Babeuf'u bu adaletsiz yapıyı şiddet yoluyla yıkma düşüncesine götürür. Komplo, komünizme kazanılmış bir azınlığın çevresinde mayalanır. İçlerinde Pantheon kulübü üyelerinden Amar, Drouet, Linde gibi eski Jacobenler vardır. Bu insanların amaçları aslında politik kalmaktadır. Buna karşılık vaktiyle Kamu Selameti Komitesi'nin Korsika'da komiserliğini yapmış olan ve ateşli bir Robespierre'ci olmayı hep sürdüren Buonarroti, tertibin komünist programının hazırlanışında ve siyasal örgütlenişinde büyük rol oynar. 4. yılının 10 germinalinde 30 Mart 1796 bir başkaldırı komitesi kurulur ve içine Babeuf'le beraber Antonelli, Buonarroti, D'Arte, Félix Lepelletier ve Sylvain Maréchal girerler. Paris'teki 12 ilçeden her birinde bir görevli propagandayı üstlenir ve geliştirir. Koşullar da elverişlidir. Enflasyon anasını ağlatmaktadır halkın. Komplonun örgütlenişi halk hareketinde o güne değin uygulanmış yöntemlerde bir köklü değişikliği göstermektedir. Bu bakımdan devrimci pratiğin tarihinde önemlidir. Gerçekten 1794'e kadar halkçı militanların hepsi gibi Babeuf de doğrudan demokrasi yanlısıdır. 1789'un sonlarından başlayarak temsili sistem ve seçilmiş meclisler karşısında güvensizliğe kapılır. 1790'da Paris ilçelerinin özelliklerini savunur. Babeuf'ün düşüncesi bu noktada özgün değildir aslında. Rousseau'ya yakınlık açıktır. Nitekim sosyal sözleşmeden alıntılar yapar hep. Paris'te sansküllot militanların siyasal eğilimleriyle ilişkide belirgindir. Babeuf'ün 1796'da palazlandırdığı örgütün gizli yanı daha da dikkat çekici. Merkezde küçük bir deneyimli militan topluluğuna dayanan yönetici grup vardır. Sonra sempatizanlar, yurtseverler ve demokratlar saçağı bulunmaktadır ki gizliliğin dışında tutulmuşlardır. Son olarak da arkadan çekip götürülecek halk kitleleri gelmektedir. Gerçekten komplocu bir örgütleniştir bu. Ne var ki kitlelerle zorunlu bağlar sorunu belirsiz kalmaktadır. Öte yandan büyük devrimci günlerin temsil ettiği halk ayaklanması geleneğinin ötesinde bir kavram daha belirginleşir. Devrimci diktatörlüktür bu. Daha önce Mara hissetmişse de açıkça tanımlayamamıştır. İstenen şudur. Örgütlü bir başkaldırının arkasından iktidar ele geçirildikten sonra genel oyla bile olsa siyasal demokrasinin ilkelerine göre seçilmiş bir meclise bırakmak onu. Çocukça bir iş olacaktır. Böylece yeni kurumları yerleştirip toplumu yeni baştan kurmak için yeterli zaman boyunca komplonun ve başkaldırının iktidara getirdiği devrimci azınlığın diktatoryasını sürdürmek gereklidir. Bu düşünce Buonarroti aracılığıyla ileride Blanc'e geçecektir. Blanc'in komplocu pratiği ile Babeufçülüğün bu görünümü arasındaki bağ tartışılmaz. Ve Lenin'in proletarya diktatörlüğü öğretisi ve pratiği büyük bir olasılıkla işte bu Blanc'e bağlanmaktadır. Direktuar Babeufçü propaganda karşısında bölünür. Mara her zaman olduğu gibi kararsızlıklar içindedir. Robel halka karşı bir bastırmanın kralcıların ekmeğine yağ süreceğinden korkar. Otoriter bir tutuculukla tepki duyan Carnot duraksama göstermez. 27 Germinal 16 Nisan 1796 günü konseyler toprak kanunu adı altında özel mülkiyetlerin yağması ve bölüşülmesine kışkırtmada bulunacak herkese karşı ölüm cezası uygulanacağına karar verirler. Bununla beraber Babeuf hazırlıklarını ilerletir. Ancak 11 Floral'de 30 Nisan komploya kazanılmış polis birliği dağıtılır. Son olarak Babeuf'ün askeri görevlilerinden biri Grisel, tertipçileri Carnot'a haber verir. Babeuf'le Buonarroti 21 Floral'de 10 Mayıs ellerindeki bütün belgelerle beraber tutuklanırlar. Grenel karargahını ayaklandırma yolundaki bir girişimde 23-24 Fructidor 9-10 Eylül gecesi boşa çıkar. Aslında Babeufçülerden çok Jacobenlerin ya da sansküllotların bir girişimidir bu. Nitekim olay vesilesiyle tutuklanan 131 kişiden sadece 6'sı halkın kürsüsüne abonedir. Vendôme davası 5. yılında başlar. Mara tutuklamaların sınırlı kalması düşüncesindedir. Kralcıların ekmeğine yağ sürmesinden korktuğu için Sies de aynı görüştedir. Ne var ki Carnot acımasızdır ve direktuarı arkasından sürükler. 9'u 10 Fructidor'a 26-27 Ağustos 1796 bağlayan gece komplocular demir kafesler içinde Vendôme'a götürülürler. Çoluk çocuk da sürüklenir arkalarından ve öyle derler. Babeuf'ün büyük oğlu Emil yaya izler kafileyi. Dava 3 ay sürer ve 1797 Şubat'ında sonuçlanır. 26 Mart'ta ölüm kararı okunduğunda Babeuf ve Dard canlarına kıymak isterler. Ertesi günü yaralar içinde giyotine çıkarılırlar. Eşitler komplosunun ve Babeufçülüğün önemi ancak 19. yüzyılda anlaşılır. Devrimin ve direktuvarın tarihinde gelip geçici bir olaydı bu sadece. O anki siyasal dengeye bir değişiklik getirmişti kuşkusuz, ancak derin yankıları olmamıştı. Bununla beraber komünist düşünce ilk kez bir siyasal güç olmuştu. Babeuf'ün, Babeufçülüğün ve eşitler komplosunun sosyalizm tarihindeki önemi de işte buradan gelir. Babeuf, 14 Temmuz 1796'da kaleme aldığı gerçekten bir siyasal vasiyetname niteliğindeki mektubunda, Félix Le Peletier'e büyük bir amaca dönük, demokratik ve devrimci bütün tasarı, not ve taslaklarının toplanmasını öğütler ve şöyle der ona: "Bizim önermiş olduğumuz mutluluğu insan soyuna sağlamanın aracı üzerinde yeniden düşünüleceği gün geldiğinde, bozulup çürümüş olan insanların benim düşlerim diye adlandırdıkları şeyleri bu kağıt parçacıkları arasında araştıracak ve eşitliğin bütün çömezlerinin önüne koyacaksın." İşte Buonarroti bu dileğe uyarak 1828'de Brüksel'de Eşitlik İçin Komplonun Tarihini yayımlar. Bu eser 30'lu yılların devrimci kuşağı üzerinde derin etkilerde bulunur ve onun sayesindedir ki Babeufçülük komünist düşüncenin gelişmesinde bir halka, bir önemli halka olarak tarihe yazılır. 10. Condorcet. Matematikçi, iktisatçı, filozof ve siyaset adamı olarak Condorcet hem aydınlıklar dünyasına hem devrim dünyasına ait bir kişilik. Etkisiyle olduğu kadar trajik yazgısıyla da bu iki dünya arasındaki yakınlığın kimi yerdeki belirsizliklerini temsil eder o. 18. yüzyılın en büyük eseri olan Ansiklopedinin Ruhu, Condorcet ile beraber devrimci ideali alabildiğine dirilik ile solur. Ne var ki bu ruh o idealin gerisinde kalır bir yerde, aşılır. Devrimin eşiğinde hangi noktadaydı Condorcet? Dauphin'de eski soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Cezvitlerin eğitimiyle yetişen Condorcet, tutuculuğa karşı aydın başkaldırısının ve ilerici güçlerin saflarında yer alışın modern tiplerinden biridir. Aynı yüzyılda bir Sad'ın kara köktenciliğiyle Chamfort'un aşırılıkçılığının tersine Condorcet'in kavgası alabildiğine sakin, etkili ve başarılıdır. Koşulların ve olasılıkların pratik kaygılarıyla baş başadır sadece. Bu kavga devrimden çok önce soyut uğraşların yanı sıra kendini zorunlu olarak filozofa dayatmıştır. Condorcet'in bilimsel etkinliği de dine karşı eleştirinin doymak bilmezliği içinde onu Filozoflar Partisi'nin safları arasına getirir katar pek erkenden. Matematikte ve fizikte göz alıcı çalışmaların sahibi olarak 1769'da Bilimler Akademisi'ne seçilir ve dogmatizme karşı saldırıya geçer. D'Alembert'le, Turgot ile, Voltaire'le işbirliği içindedir ve onların yanı sıra aydınlıkların gerçek bir militanı olup çıkar. Bir yandan ansiklopediye madde yazarken öte yandan Pascal'ın eserlerini bastırır. Materyalistleri savunur, ilahiyatçılarla çarpışır. Böylece her türlü metafiziğe düşman, elinde bir yöntemi olan ve bir görev yüklenmiş, yalnız gördüklerine dayanan tarihsel bir akılcılığın temellerini atar. Bir yandan olayların araştırılmasını, onların somut oluşumlarının çözümlenmesini, ilkelerin kurgusal araştırılmasının ve sistemleştirilmesinin yerine geçirmek gerekmektedir. Öte yandan da bu yolla elde edilmiş bilgiler insanoğlunun ilerlemesini hızlandırmak için seferber edilmelidir. Bir eyleme yol gösterip ışık tutmayan her bilim, bilim olma saygınlığından yitirir. Voltaire'in toplu eserlerine yazdığı girişte şöyle diyecektir: "Her şeyin iyi olmasının önemi o kadar fazla değildir. Öyle dikkat etmeliyiz ki her şey bizden önce olduğundan çok daha iyi olmalıdır." İşte Condorcet'in yetişme yıllarında vardığı noktalardan biri. Ne var ki bulduğu bir başka önemli nokta daha vardır. İlerlemenin zorunluluğudur o da. Gerçekten bilimle eylemi birbirine bağlayan zorunluluk, ilerlemedeki zorunluluktur. en biçimsel bilim dalları bile insan mutluluğunun hizmetine sokulabilir. Bu dallar o mutluluğun mantığını kavramaya yardımcı olabileceği gibi onu örgütlemede de rol oynayabilirler. Böylece matematik bilimler ister davranışların betimlenişi, ister bireysel seçimlerin psikolojisi olsun, bir seçim istatistiği, bir iktisadi çözümleme söz konusu olsun, her türlü insan bilimine örneklik edebilecek durumdadırlar. Bu sosyal matematik, Condorcet'in daha sonra insan zekasındaki ilerlemeler üstüne tarihsel bir tablo taslağı adlı eserinde açıklayacağı ilerleme anlayışının döl yatağıdır. Sosyal olayları, onların rastlantıya bağlı hareketini hesaplanabilir bir nesne haline getirince, bilginin toplumun örgütlenişine müdahale edişi de mümkün kılınmış olur. Çoğu kez görmemezlikten de gelinse, matematik an bu eserde bir temeldir. Ve bu matematik an, devrimci görevlerin ivediliğini göğüslemek için de yeterli bir temeldir. Felsefi an, daha sonra işin içine girecektir. İlerlemeyi bir genel kuramın çerçevesinde dile getirmek için, onların pratik sonuçlarını ölçmek gerekiyordu sanki. Böylece Condorcet adı geçen eserini 1793'te kesin olarak yazmadan önce bu ilerlemenin siyasal planda hızlanışına verir kendini. Önce bir reformcu ve yazar olarak yapar bunu. Sonra da bir devlet adamı olarak üstlendiği görevleri yerine getirirken. Ne var ki devrimci eylemi sürdürürken yanlışlar da yapar. Nasıl? Gerçekten Condorcet'i aydın olarak kendini bir davaya bağımlı saymaya götüren aydınlıkların liberal ve insanlıkçı idealidir. 1781 yılından başlayarak siyahilerin haklarını savunur. 1786'dan başlayarak toplum mutluluğunun bir koşulu olarak eşitliği tanımlar. Ancak öte yandan 1788'de meclisler üzerine düşünürken savunduğu belli bir mal varlığına bağlı sınırlı oy sistemidir hala. 1789'da bu noktada düşüncesini değiştirip devrimci eylemin içine gömülür. Ulusal Muhafız Örgütü'ne katılır. Paris Komünü'ne seçilir. 26 Ağustos İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisini eleştirir. 1791 Anayasasını da eleştirecektir. Açıktan açığa cumhuriyetçidir ve yasama meclisine Paris milletvekili olarak seçilir. Kamu eğitimi komitesi için sonra bir karar tasarısına konu olacak 5 muhtıra kaleme alır. Ne var ki ne yasama meclisi ne konvansiyon bu metin üzerinde duracaktır. Öyle de olsa eğitim hakkı, kitle eğitiminin sosyal gerekliliği, derece derece eğitim gibi cumhuriyetçi okulun bütün ilkelerini içermektedir bu metin. Condorcet konvansiyona temsilci olarak girdiğinde Montagnard'larla Girondin'ler arasında duraksar. Hayli iddialı bir anayasa tasarısı koyar ortaya. Ne var ki oradan buradan derler niteliğiyle 1793 ilkbaharında alabildiğine tartışmalara yol açar bu. Girondinlerin düşüşünden sonra meclise rest çeker ve Brissocularla dayanışma içine girer. Yeni bir yanlışın içindedir ve yazgısını çizecektir bu. Gerçekten Jacobinler iktidarı ele aldıktan sonra 1793'te onlara karşı harekete geçen Brisson'un suç ortağı 40 milletvekili devrim mahkemesine verilir. Aralarında Condorcet'in de adı vardır. Geleceğini anlayan Condorcet gizlenmek zorunda kalınca kanun dışı ilan edilir. 8 ay kadar Madame Verne'nin evinde gizlenir. Daha önce tasarlayıp da yazamadığı en önemli eserini, insan zekasındaki ilerlemeler üstüne tarihsel bir tablo taslağını orada bu koşullar altında yazar. Öyle derler, her gün yazabildiklerini akşamüstü kendisini koruyan bu yüce gönüllü kadına vermiş. Onların ne sayfa olarak ne de kitap halinde bir daha okuma fırsatını bulamadı da. Bu sırada suçluları gizleyenlerin idam edileceği hakkında bir karar çıkınca Condorcet koruyucusunu bir felakete sürüklememek amacıyla kendisinin kanun dışı olduğunu ve gideceğini söyler. Madame Verne'nin yanıtı göz yaşartıcıdır. Kanun dışı olabilirsiniz bayım der ama insanlık dışı değilsiniz, kalacaksınız. Ancak Condorcet bu özveriyi kabul etmez. Evin basılacağı hakkında bir mektupta alınca bir işçi giysisiyle evi terk eder.